gerçekten. Dolayısıyla adımız yolunun için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri başladı. Başkentten sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. 15.55'e dek sürecek birlikteliğimizi bugün de sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Diliyor ve istiyoruz ki her zaman olduğu gibi sizler de dahil olun programımıza. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Memleketim FM ortak yayınıyla olan birlikteliğimizde ilk müziğimizi dinleyelim. 15.09'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Hayatın Sesi Başkent'ten devam ediyor. Hemen konuğumuzla tanıştıralım siz sevgili dinleyenlerimizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatma Tezel Şahin bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün çocuklarımızdan söz edeceğiz. Çocuğun en değerli öğrenme ve kendini keşfetme alanlarını biri de oyun. Tabii ki sosyal gelişim alanında da çok geniş bir yer kaplıyor aslında bugün.
Evet, ne kadar ayırdım. Güzel bir noktaya değindiniz. Diyeceğim ki literatür taraması yapmışsınız diyeceğim şimdi. Tam böyle bilimsel bir noktaya değindiniz.
Evet, neler söyleyeceksiniz bu konuda bize?
Sizin de söylediğiniz gibi normalde anne babalar veya yetişkinler oyunu çocuğun bir boş zaman uğraşı veya eğlenceli vakit geçirme uğraşı gibi görseler de aslında oyun Montessori'nin de söylediği gibi çocuğun işidir. Hı hı. Hem de en önemli uğraşıdır. Biz nasıl yetişkinler olarak bazı şeyleri öğrenmek veya çözmek için deneyerek, yaşayarak keşfediyorsak çocuk da oyun aracılığı ile uğraşarak deneyim sahibi oluyor ve çevresindeki dünyayı, çevresindeki olayları keşfetme fırsatını oyun yoluyla buluyor aslında.
Çünkü oyun oynarken çok mutlu, hatta oyun oynarken bazı sevdiği kişileri de taklit edebiliyor, hatta sevmediklerini bile, değil mi?
Aynen, çünkü az önce de bahsettiğim gibi çevresini tanıdığı en yakın çevresi kim? Hı hı. Anne ve babası. Anne babasından sonra öğretmeni. Aslında bir nevi çocuk oyunlarında gelecekteki anne baba rolünü veya edineceği meslekteki rolleri de taklit ediyor. Sizin de söylediğiniz gibi.
Toplum içinde yaşamanın kurallarını da öğreniyor belki. Belki paylaşmayı, değil mi?
Belki değil.
Yardımlaşmayı.
Belki değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet. Oyun yoluyla paylaşmayı, işbirliği yapmayı, kendine özgüven duymayı, kendi sınırlarının ne olduğunu, kendisine etrafından saygı gösterilmesini, artı etrafındaki insanlara da saygı duymayı öğreniyor. Hı hı. Aslında sizin söylediklerinizle ve az önce söylediklerimizi toparlayacak olursak, oyun çocuğun en iyi öğrenme ortamıdır ve oyun çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen en iyi araçtır. Nedir bu gelişim alanları? İşte sosyal duygusal gelişimi, hareket gelişimi, zihinsel bilişsel gelişimi ve özellikle de dil gelişiminde oyunun rolü son derece önemli çocuğun hayatında.
Şimdi diğer arkadaşlarının duygularını da tanıyor belki, belki değil yine, değil mi?
Evet,
kesinlikle
evet.
Diyelim ve yaratıcılıklarını geliştiriyorlar aslında.
Çok tanık olduğum bir olay vardı. Anaokulunda 3-4 yaş grubundaki sınıfta çocuklar kendi aralarında oynuyorlar. Birlikte oynarken bir arkadaşa dedi ki bugün dedi çok işimiz var, kek yapmamız gerekiyor. Diğer arkadaş hadi yapalım o zaman, birlikte yapalım. Kekini yaparken dedi ki ben dedi yalnız çırpmak için mikser kullanacağım dedi. Bir an diğer çocuk durdu, mikser mı dedi, o ne dedi. Sen dedi bilmiyor musun dedi, biz dedi keki çırpmak için evde annemle mikser kullanıyoruz. Hı-hı. Şimdi orada çocuk arkadaşının o gün işini olduğunu öğrendi. Artı yeni bir kelime öğrendi. Belki de mikser kelimesiyle, kekin çırpılmasıyla evet yaratıcılığına ve de belki mikseri kullanarak başka neler yapabiliriz gibi onu düşünmeye, hı hı, belki de problem çözmeye de aslında arkadaşı diğer çocuğu teşvik etmiş oldu.
Evet. Şimdi tabii oyuncaklara gelelim birazcık da. Çünkü oyuncaklar da aynı şekilde çocuğun karakter gelişimini etkiliyor.
Şimdi yine ben şöyle söylemek istiyorum. Nasıl oyunsuz bir çocukluk düşünemezsek oyuncaksız da bir oyun düşünmememiz gerekiyor. Hı hı. Gerçekten de çocuğun oyunu kurmasında, geliştirmesinde oyuncakların son derece önemli bir rolü var. Yine oyuncaklar da oyun gibi çocuğun yine sadece karakter gelişimi değil, sosyal duygusal gelişiminde, zihinsel gelişiminde, mesela zihinsel gelişim deyince hemen benim aklıma ilk çocuğun matematik becerileri geliyor.
Evet.
Matematik becerilerinde çocuk oyuncaklarıyla veya oyun materyalleriyle oynarken bunları da geliştirme fırsatı buluyor aslında. Hı hı. O yüzden oyunu çocuğun hayatında önemli bir yere koyuyorsak oyuncakları da onlardan ayrı
düşünmememiz
gerekiyor.
Lazım. El becerileri de gelişiyor bu arada.
Şimdi,
küçük kaslarını geliştiriyorlar.
Evet, şimdi şöyle bir genelleyecek olursak oyun ve oyuncaktan çocuğun hareket gelişimi. Hareket gelişimi deyince de aklımıza tabii ki çocuğun büyük ve küçük kasları gelişiyor. Hı hı. İşte büyük kaslarından kastımız nedir? Çocuğun atlaması, zıplaması, bir üç tekerlekli bisiklete binmesi, dengede durması çocuğun büyük kaslarını bize ifade ediyor.
Bunlar aktif hareketler belki de, değil mi? Çünkü onlar da çocukların enerjilerini boşaltmaları için, enerjilerini atmalarına yardımcı oluyor.
Şimdi evet, yine gayet güzel bir konudayız. Oyun çocuğun enerjisini boşaltma yolu.
Evet.
Biz çoğu zaman eğer böyle bazı anne babalar diyor ki benim çocuğum çok hareketli. O zaman diyoruz ki onun için oyun ortamları hazırlayın. Neden? Çocuğun enerjisini boşaltmaya ihtiyacı var. Eğer ona uygun bir oyun ortamı sağlarsak çocuk da enerjisini boşaltacak ve böylece de zararlı faaliyetlerden anne babanın saldırganlık, hiç yerinde durmuyor dediği davranışlarını da aslında çözüm yolu bulmuş olacağız.
Hı hı.
Şimdi belki çok ilginç gelecek ama nasıl oyun çocuğun enerjisini boşaltma ortamı ve imkanı sağlıyorsa aslında çocuğun enerjisini tekrardan kazanma imkanı da sağlıyor. Bununla ilgili de teoriler de var. Çocuk yorgun oturuyor bir kenarda. O arada oturduğu yerde bir oyuncağıyla oynarken ya da işte çocuğuyla oynarken, yine hatta bizim gibi yetişkinlere de ben burada bir atıfta bulunmak istiyorum. Hani bazen böyle eve gidiyoruz, ya bugün çok yorgunum, işte başımda kazan gibi dediğimiz bir anda belki arkadaşlarımızla şu anda mesela çok oynanan bir oyun, okey oynuyor insanlar.
Hı hı.
Orada ne oluyor? O kaybettiği enerjiyi geri kazanıyor. Belki de o kafasındaki birçok dağınıklığa da o anda bir çözüm yolu da bulmuş oluyor.
Evet.
Yani oyun hem enerjimizi en iyi şekilde harcama yolu, çocuklar için de yetişkinler için de,
hem de şarj ediyor bizi.
Aynen. O kaybettiğimiz enerjiyi tekrar sağlama biçimi diyebiliriz.
Evet. Bu arada tabii ki anne babanın çocuk ilişkisinde de çok önemli oyun. Yeri.
Kesinlikle. Şimdi biz anne babalara diyoruz ki sizler çocuklarınızın ilk eğitimcilerisiniz. Şimdi ben anne baba eğitimiyle de ilgili bir takım çalışmalarım var. Hep orada da söylüyorum. Şimdi hayatımızda birçok şeyi tercih etme şansımız var. Okula gideceğiz işte ya da çocuklarımızı göndereceğiz. Okulu tercih ediyoruz. Eşimizi tercih ediyoruz. İş arkadaşlarımızı tercih ediyoruz. Ama içine doğduğumuz aileyi, ben bu aileden memnun değilim, aileyi değiştirin gibi bir tercih şansımız olmuyor.
Evet.
O yüzden de ailenin çocuğun hayatında önemli bir rolü var.
Hı hı.
Bu rolü de en iyi şekilde yerine getirebilmesi için çocuğuyla olumlu ve sağlıklı bir ilişki kurması gerekiyor. O yüzden anne babaların çocuklarının hayatına girmenin, onlarla sağlıklı ve olumlu bir iletişim kurmanın en kolay yolu onların oyuna dahil olmaları ve de onlara uygun bir oyun ortamı sağlamaları.
Hani hep söylüyoruz, belki saatlerce oynamaları değil, belki bir 15 dakika ama kaliteli zaman geçirmeleri,
evet, kesinlikle,
çok önemli.
Çalışmayan anneler diyor ki işte ben sabahtan akşama kadar çocuğumla birlikteyim.
Evet.
O birlikteliğin süresi değil, kalitesi ve niteliği bizim, hı-hı, için önemli. Bazen ben soruyorum çalışmayan annelere, işte anaokuluna çocuğunu getirdiğinde, çocuğunuzla ne yaptınız, hangi aktiviteleri yapıyorsunuz? İşte hocam benim çok birlikteyiz hani, ama ben mutfaktayım, işte yemeğimi yapıyorum.
O da benim yanımda.
O televizyon seyrediyor ya da o benim yanımda. İşte ben başka işlerle uğraşırken o da benim yanımda. Hayır, süre değil, anne ve babanın çocukla nitelikli ve kaliteli zaman geçirmesi. Sizin de söylediğiniz gibi bunun en iyi yollarından biri onun oyununa dahil olmak, onunla oyun oynamak.
Evet.
Sadece ev ortamında değil, özellikle açık havada çocuğun oynayabileceği oyun ortamlarına da götürmek aslında anne babanın yapacağı en iyi işlerden birisi diyorum ben.
Yine anne babaların oyuncak seçerken çocuklarına, özellikle ebeveynler kendi seçtikleri oyuncakları almak isterler ama çocuklar da bir başka oyuncak için tuttururlar. Oyuncak seçiminde nasıl davranmalı? Ebeveynler kendi seçtiklerini mi almalılar, çocuğun istedikleri oyuncakları mı?
Şimdi aslında burada bir dengeyi sağlamak gerekiyor. Çünkü bazen çocukların talep ettiği oyuncaklar gerçekten de ona uygun oyuncaklar olmayabiliyor. Bazen de ebeveynler kendileri hoşlarına gittiği için kendi istedikleri oyuncakları tercih edebiliyorlar. Yine bununla ilgili yaşadığım bir örneği size anlatmak isterim. 3 yaşına henüz girmemiş bir arkadaşımın oğlu, anne baba şey almışlar, elektrikli bir tren almışlar. Ama oyuncağı görseniz gerçekten çok güzel.
Büyüklerin bile oynayası geliyor.
Aynen öyle. Tünellerden giriyor, çıkıyor, işte farklı yerlerden dönüyor, ses çıkartıyor. Treni kuruyorlar, oynayacaklar. Fakat çocuk sürekli trene elini atıyor, alıp onu bir incelemek ve bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi arkadaşım diyor ki ya o kadar para verdik. Bu arada buradan da şunu da çıkarmamız lazım. Pahalı oyuncak da aslında iyi oyuncak demek değildi. Evet. Çocuğun ilgisini çekmiyor. Çocuğun yaşına ve gelişim özelliğine henüz o oyuncak tren uygun olmadığı için o tabii ki onu alıp incelemek ve bakmak istiyor.
İncelerken de kıracak büyük ihtimalle.
Gibi anne babanın da böyle bir endişesi var. Demek ki ne yapmamız gerekiyor? Dengeyi sağlamak. Zaman zaman evet anne babanın da tercihleri önemli. Zaman zaman da çocukların tercihleri önemli. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama oyuncak öyle mi? Oyuncak tercih ederken ve seçerken anne babaların dikkat etmesi gereken bir takım noktalar var aslında.
Nedir onlar?
Şimdi her şeyden önemlisi az öncedeki verdiğim örnekte de açıkça aslında görülüyor. Çocuğun yaşına ve gelişim özelliklerine uygun oyuncak seçmek gerekiyor.
Peki cinsiyet ayrımı olmalı mı?
Kesinlikle hayır olmamalı. Hı hı. Ama bununla ilgili bizim yaptığımız bir araştırma var. Anne babalara sorduk. Oyuncak alırken çocuklarınızın cinsiyetine dikkat ediyor musunuz? Hem anne babalar yani hem anne hem baba ikisi de hayır bizim için önemli değil. Yani kız çocuğuma da erkek çocuğuma da eğer farklı cinsiyetteki oyuncakları tercih edebilirim. İlerleyen şöyle sorularımız var. Kızınız bir arabayla ya da oğlunuz bir bebekle oynamak istese ve böyle bir oyuncak almak istese ne yaparsınız diye sorduğumuzda özellikle babalar erkek çocuklarının bebekle oynamalarını istemiyorlar. Böyle bir şey var toplum içerisinde.
Anneler de kılıç, tabanca, top, tüfekle oynamasını istemiyorlar erkek çocuklarının.
Evet. Ama aslında çocukların cinsiyetine göre böyle bir ayrımın olmaması gerekiyor normalde. Neden? Çünkü çocuklar cinsiyetlerinden farklı oyuncaklarla da oynayacaklar ki gelecekteki rollerine hazırlansınlar. Evet. Çünkü biz diyoruz ki çocuklar, kız çocuklar annelik rolüne, erkek çocuklar da babalık rolüne oyunları sırasında taklitleriyle ve oynadıkları oyuncaklarla ulaşıyorlar ama farklı cinsleri de tanıması gerekiyor.
Evet.
O yüzden biz cinsiyete göre oyuncak alınmamasından yanayız. Ama bununla birlikte çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına göre de oyuncak tercih edilmeli. Çok önemli bir konu. Çocuklar için zararlı olmayacak oyuncaklar. Şimdi diyeceksiniz ki
zarardan kasıt
nedir diyeceksiniz. İşte delici, kesici, çocuğa zarar verebilecek mesela kokulu, kimyasal maddeleri içeren, yanıcı özellikleri olan bazı oyuncaklar var. Ya da küçük yaş grubundaki çocuklara küçük parçalı oyuncakların alınmaması gerekiyor. Çünkü neden? Küçük yaş grubundaki çocuklar çevresini ağız yoluyla tanıma yoluna gittiği için verdiğiniz her türlü oyuncağı ağzına götürüyor. O yüzden de küçük parçalı oyuncakları yutma tehlikesi söz konusu. Onlar için de küçük parçalı oyuncaklar zararlı olabiliyor. Yine anne babalar mesela oyuncak tercih ederken diyor ki diyelim ki bir dolgu oyuncak alıyor. Biraz diyor koyu renk olsun da kir götürsün diyor. Ben de diyorum ki tam tersi, oyuncaklar açık renkli olsun ki onun kirlendiğini görelim ve onları yıkayabilelim, temizleyebilelim. O zaman yine oyuncak tercih ederken yıkanabilir ve temizlenebilir oyuncakları da anne babaların tercih etmesi gerekiyor. Yine alınan oyuncakları sadece tek bir amaç için değil de aldı mesela eşleştirme yaptı, yan yana getirdi o tarz oyuncaklardan ziyade belki de aldığımız oyuncakları farklı amaçlarla da kullanabilir olma özelliği bizim için söz konusu. Dayanıklılığını söylemiştik, kolay temizlenebilir olmasını söyledik. Yine oyuncaklar üzerinde TSE garantisi veya CE garantisi olan oyuncakları anne babaların tercih etmesi bizim için önemli bence. Yalnız şöyle bir şey var. Oyuncakçılara gittiğimiz zaman oyuncak kutularının üzerinde şöyle bir ibare var. 3 artı. Bu demek oluyor ki 3 yaşındaki çocuk da 6 yaşındaki çocuk da bu oyuncakla oynayabilir. Ama şimdi o çocukların oyun özelliklerine baktığımızda 3 yaş çocuğunun oyun özelliği farklı, 6 yaş çocuğunun oyun özelliği farklı. O kadar geniş çapta aynı oyuncakla oynayabilmesi aslında mümkün değil.
Evet.
Buna da dikkat etmek gerekiyor.
Onu anne babalar herhalde daha iyi tayin edebilirler.
Kesinlikle.
Çocuklarının nelerle oynayabileceğini.
Kesinlikle. İşte ilgi ve ihtiyaçları evet. demiştik ya. Ondan dolayı yani o üzerinde 3 artı olunca 6 yaşındaki çocuğa da ben diyorum ki lütfen o 3 yaşındaki oyuncakları almayalım
evet.
Diyorum ben.
Evet, şimdi tabii az önce bahsettiniz hem rollerini, gelecekteki rollerini benimsemeleri açısından hem de meslek seçimlerini belirlemeleri açısından çok büyük önem taşıyor tabii ki tüm bu oyunlar ve oyuncaklar.
Evet, kesinlikle. Dediğim gibi önce annesini babasını görüyor. İlk iletişime geçtiği kişiler anne ve babalar. Önce onunla iletişim kuruyor ve onların rollerine hazırlık yapıyor. Daha sonrasında anaokuluna başlıyor, öğretmenini görüyor ve öğretmen rolünü belki oyun yoluyla kazanıyor. Zaten 3 yaştan sonra çocukların en keyif aldığı oyunlardan birisi evcilik. Hı-hı. Evcilikle birlikte aslında orada çocuk doktorculuk ya da işte marketçilik gibi oyunlar da oynayarak yine çevredeki diğer mesleklerin de rollerini de oynayarak öğreniyorlar.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Çocuklarımızın hayatındaki oyunun ve oyuncakların yerini bir kez daha hatırlattığınız için sağ olun, var olun.
Ben çok teşekkür ederim bu imkanı bana sunduğunuz için. Çok mersi.
Sağ olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitimi Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Fatma Tezel Şahin Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine.
Ben teşekkür ederim.
Ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Kanatan bir rüya olur bu yara.
5.30'u gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Kendisi bir seyahat tutkunu. Seyyah, fotoğrafçı bir konuğumuz. Ancak turistik yerlere değil de kendisinin merakı tam aksine dünyanın ücra köşelerine gitmek, orada yaşayan kabileleri ve onların hayatlarını keşfetmek, onların hayatlarıyla ilgili bilgiler toplamak. Evet, seyyah ve fotoğrafçı Sayın Turgut Timoçin telefon hattımızda. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, öncelikle ne işle meşgulsünüz? Çünkü ben sizi seyyah dedim, seyahat tutkunu dedim, fotoğrafçı dedim ama öncelikle ne işle meşgulsünüz Sayın Turgut Timoçin?
Ben optik sektöründe bir mağaza sahibiyim.
Evet.
Son 15-20 yıldır bu işi yapıyorum.
Ve dünyayı geziyorsunuz.
Gezmeye çalışıyorum. Evet.
Evet. Ne zamandan beri?
Şimdi şöyle, ben 18 yaşımı bitir bitirmez pasaport aldım ve İngiltere'ye gittim. İlk seyahatim o oldu. Daha sonra uzun bir süre ara vermek zorunda kaldım. Çünkü evlilik, iş, güç, çocuklar derken. Son 10 yıldır da fotoğrafla tanıştım. Fotoğraf benim hayatımı çok değiştirdi. İçimdeki merakları ortaya çıkardı. Beni itti bu yöne doğru. Endonezya ile başladım kabile gezmeye. Etiyopya ile devam ettim. Hindistan, Myanmar ve diğer bölgelerde de elimden geldiğince kabile ziyaretlerine devam ediyorum.
Kabilelerin izlerini sürüyorsunuz yani.
Çok önemli benim evet. için. Çünkü şunu gözlemledim. Bu kültürler bitiyor. Çok hızlı bir şekilde bitiyor. Yani batı geliyor, bu insanların hayatlarına müdahale ediyor. Giyim, kuşam, günlük adet ve örflerine müdahale ediyor. Kendilerine benzetmeye çalışıyor ve bunda da başarılı oluyorlar. Direnemiyor bu kültürler. Bitmek Hı-hı. üzere. Çok bir örnek vermek gerekirse Oma Vadisi'nde 5-6 tane birbirinden güzel, birbirinden ilginç kabile var. Oma Vadisi Etiyopya'nın güneyinde. Şimdi o bölgede bir şey yapılacak, baraj yapılacak. Bu baraj nedeniyle oradaki kabileler kasabaların yakınlarına taşınacak ve bitecek bir süre sonra. Yani kasabalaşacaklar.
Evet, evet. Bunları, peki nasıl hayatlara tanıklık ettiniz gittiğiniz yerlerde?
Yani size şöyle aktarabilirim, unutamadığım bir şey. Papua'ya gittim ki buraya Türkiye'den giden arkadaşlarım var ama fotoğrafçı değil onlar. Papua'ya gittim. Papua'da çok yaşlı görünümlü ama yaşının 50 olmadığını düşündüğüm bir insan tarafından karşılandım. Köyünün içinde ve büyük bir sevinçle bana bir çiçek gösterdi. Böyle bir 40-50 santim uzunluğunda bir çiçek, ağaçta. Yani bu insan için o çiçek büyük bir mutluluk kaynağıydı. O kadar natürel, o kadar tertemiz yaşıyorlar ki özenmemek elde değil yani.
Evet, belki bizim her zaman gördüğümüz ama hiç farkında olmadığımız çiçekler onlar. Peki çok evet. farklı kültürleri tanıma fırsatınız oldu. Oralara evet. gittiğinizde ihtiyaçlarınızı karşılamada zorlandığınız zamanlar oldu mu? Ya da yaşadığınız korkularınız?
Şimdi şöyle, bu tür yerlere gitmeyi göze alacak insanların hazırlıklı olması lazım. Bir, ulaşım zor, hayat zor, yiyecek içecek kısıtlı, yatacak yer kısıtlı ama alınan keyif bunların hepsine değer doğrusu. Bir anımı anlatayım size.
Lütfen.
Bu Batı Papua'da Mentawai denilen bir adalar bölgesi var. Burada bir Siberut adası var. Küçücük bir ada. Orada bir Aman Lau Lau isimli bir şifacının evine gittim. Ev dediğime bakmayın, böyle çalı çırpıdan yapılmış bir yer. Hadi akşam oldu, yatılacak. Buyurun yatın dediler. Yatak yeri yok, yatacak yer yok, yatak yok, yastık yok. Böyle bir tahtanın üzerinde gayet de güzel yattım uyudum. Ama unutamadım, çok unutamadım. Yani gerçekten benim içimi acıtan bir anımı da ertesi günü yaşadım. Bu ufacık adanın... Adada uyandım, birkaç saat, güneşten birkaç saat sonra bir takım sesler duymaya başladım. Bir motor sesi duymaya başladım. Yerel rehbere sordum. Dedim ki nedir bu? Testere dediler. Ağaç kesiyorlar. Yani oraya kadar gelmiş, oradaki ağaçları katlediyorlar. Hem kültürleri bitiriyorlar hem doğayı bitiriyorlar. Bunun zararını hepimiz çok yakında göreceğiz ve görmeye de başladık diye tahmin ediyorum.
Evet. Sayın Turgut Timoçin, efendim çok teşekkür ediyoruz Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için. Yeni seyahat var mı yakında?
Var. Var. Etiyopya'nın kuzeyinde Afar bölgesi var. Oraya da tahmin ediyorum Türkiye'den daha önce giden yok. Önümüzdeki ay gideceğim. Çok değişik bir kültür, çok değişik bir bölge.
Döndükten sonra yine o kültürle de bizi tanıştırmanız dileğiyle çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler diliyoruz.
Sağ olun, iyi günler. Çok
sizler de sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, seyahat tutkunu, seyyah fotoğrafçı Sayın Turgut Timoçin telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine.
Yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk, yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk, yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk, yeniden ürperen sahiller gibi aşk, yeniden kumsalların deliliği aşk, yeniden masal gibi gülümserken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tuzu gibi aşk, yeniden rüzgarlı bir akşam vakti aşk, yeniden karanlıkta bir gül açarken aşk, yeniden bitti artık bu son derken aşk, yeniden aynı sularda yüzerken aşk, yeniden rüya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkımın şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden aşk, yeniden hem tanıdık hem yepyeni aşk, yeniden kendini yarattı kendinden.
Dünden kalanlar. Dünden kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 12 Eylül. Evet. Dolayısıyla yarın 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Evet. Şimdi 22 gün süren muharebe, evet, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Ve Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası diyebiliriz herhalde, evet, değil mi? Evet, çok kesinlikle. Zorlu bir zaferdi aslında.
Tabii ki, tabii ki. Zaten Melhame-i Kübra diye, yani büyük kıyım, kanlı savaş şeklinde ifade edebileceğimiz şekilde Mustafa Kemal tarafından nitelendiriliyor. Çünkü gerçekten de adı üzerinde İstiklal Harbi içerisinde bir muharebedir ama meydan muharebesidir. Hı hı. Dolayısıyla
topyekün savaş dediğimiz bir savaş stratejisiyle yola çıkılmış bir savaştır. Daha öncesine şöyle bir bakacak olursak kısaca işte 1. ve 2. Yunan Savaşları ve Kütahya Eskişehir Muharebelerinde tabii ki maalesef bizim yenilgimiz. Yenilgiden sonra bir Sakarya'nın doğusuna çekilme kararı var Mustafa Kemal'in. Sakarya'nın doğusuna niye çekiliyor? Çünkü iki taraflı bizi sıkıştırarak Kütahya Eskişehir savaşlarında bizi iki taraflı sıkıştırarak imha etmek isteyen bir Yunan ordusu karşısında henüz toparlanamamış, kendini henüz böyle bir savaşa hazır görmeyen Türk askerlerinin maalesef yenilmesi sonucunda bir karar vermek zorunda ve bu karar da geri çekilme oluyor. Toparlanana kadar daha fazla asker kaybetmemek için bir geriye çekilme. Nereye doğru? Ankara'ya doğru, Sakarya'nın doğusuna doğru. Bu geriye çekiliş neredeyse Ankara'nın çok yakınına doğru bu çekiliş mecliste büyük tartışmalara yol açıyor. Yani Mustafa Kemal'in bu yaptığı karşısındaki bu tavırlar, yani elbet bunun bir sorumlusu vardır, bunun sorumlusu sizsiniz gibi böyle bir açıktan tartışmalara neden oluyor. Ama diğer taraftan da bütün bu tartışmalar sırasında aslında çok stratejik bir karar olduğu ortaya çıkıyor bunun. Tabii daha sonrasında tekrar toparlanarak ve İngilizlerin zaten hani Yunanların böyle bir şeye cesaret etmesi tek başlarına çok zor. Bu savaş stratejisi de, savaş planları da İngilizler tarafından yapılıyor. Hatta Yunanları böyle bir savaşa ikna eden de zaten İngilizler, biliyoruz arka planını. Dolayısıyla bütün bu savaş planları ve onları ciddi manada ordu olarak desteklemeleri, neredeyse iki katımız, biz Sakarya Meydan Muharebesi'ne girerken iki katımız şeklinde İngilizlerin Yunanları desteklemesi sonucu tekrar Yunan kralı ordularına Ankara'yı hedef göstererek bir emir veriyor ve Sakarya Meydan Muharebesi bu şekilde başlıyor. Aslında öncesine bakacak olursak bir 17-18 Ağustos gibi ilk karşılaşma başlıyor. Hı hı. Ancak asıl saldırı 23 Ağustos'tan itibaren 13 Eylül'e kadar devam edecek saldırı. Şimdi ilk başta başarılı oluyorlar gerçekten ilk günlerde baktığımızda. Çünkü dediğimiz gibi biraz önce hem bizim daha henüz bu tekalifi milliye emirleri evet yayınlandı. Halk gerçekten çok ciddi manada mitinglerle, gazetelerden bir takım desteklerle, yazarlarımızla herkes yani topyekün gerçekten destek veriyor. Fakat o toplanan yardımların, tekalifi milliye emirleriyle toplanan yardımların ulaşması Sakarya Meydan Muharebesi'nde henüz gerçekleşememiştir. Yani bir kısmı ancak gelebilmiştir. Dolayısıyla ordu henüz tam da güçlü, her yönden teçhizatlı bir ordu değildir. Gerçekten sonrasında da zaten bu Ankara Anlaşması'nı imzalayan Fransız komutan geldiğinde, işte uçaklarımızı ve durumumuzu gördüğünde bu ne delice bir cesaret. Yani hani gerçekten çok cesaretinize şaşırdım kaldım, hı hı, demiştir. Yani gerçekte baktığımızda bir gerçek savaş düzeninde bizim kazanmamız gibi bir şey söz konusu olamaz o kuvvetlerle, o elimizdeki malzemeyle. Ama tabii ki bu büyük ruh. Evet. Mustafa Kemal'in de sürekli bahsettiği, altını çizdiği, özellikle subay savaşıdır bu Sakarya Meydan Muharebesi. Tabii ki de hani Mehmetçiklerimizin hiçbirini unutmuyoruz ama onların vermiş olduğu bu büyük ruhun mücadelesiyle kazanılmıştır. Hatta
belki 30 Ağustos zaferi de perçinledi bunu, değil mi?
30 Ağustos zaferinin başlangıcıdır. Yani 30 Ağustos zaferine götüren yolun ilk adımı, evet, diyebiliriz. Yani artık savaşın kaderi değişmiştir ve ondan sonra devam eden süreçte biz yaklaşık 2,5 asırlık 1683'ten itibaren devam eden o 2. Viyana kuşatmasından itibaren hep savunma pozisyonunda olan Türk askerinin durumu tam tersine dönmüştür. Yani makus talihini bir anlamda Anadolu yenmiştir. Hı hı. Ve bundan sonra artık adı üzerinde bakın büyük taarruz diyoruz. Taarruza geçmiştir savunma, evet, durumundan. Tabii burada biraz önce bahsettiğimiz o büyük ruh. İkincisi Mustafa Kemal'in ve bütün o Fevzi Çakmakpaşa, işte Refet Bele, İsmet İnönü gibi hani Garp Cephesi, hı hı, komutanı İsmet İnönü ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmakpaşa'nın da çok büyük gayretleri vardır. Bütün İzzettin Çalışlar, yani ismini bahsedemeyeceğimiz pek çok komutanın bu süreçte çok ciddi katkıları vardır. Tabii en başta Mustafa Kemal mesela attan düşüyor, kaburgaları çatlıyor ve doktorların bütün uyarılarına rağmen, yani ata binemezsiniz, hareket edemezsiniz, başka türden sıkıntılara yol açabilir uyarılarına rağmen gene de Alagöz karargahına Genelkurmay Başkanı ile birlikte gelerek savaşı gece gündüz hiç durmaksızın, uyumaksızın takip ederek ne olacağına ilişkin strateji geliştiriyor. Ve işte hani o ünlü sözünü, hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır sözünü de burada söylüyor. Çünkü gerçekten de biraz önce bahsettiğim gibi ilk günlerde başarılı oluyor Yunan kuvvetleri. Tam toparlanamadığımız için sürekli o kurduğumuz siperleri kırıyorlar, hı-hı, ve hı-hı, geçmeyi başarıyorlar.
Evet.
Geçmeyi başarınca bu Sakarya'nın doğusuna ne diyor Mustafa Kemal bu sefer? Hattı müdafaa yoktur, yani belli bir hatta savunma diye bir şey yoktur. Sathı müdafaa vardır, yani belli bir alan, nereyi alan olarak belirlediyseniz o alanda savaşmaya devam edin. Bu ve satı, o satı bütün vatandır. Neresiyse, yani ille de belirlediğimiz yerler olmak zorunda değil. Düşmanla nerede karşılaşıyorsanız hemen orada, orası, hı-hı, sizin için, hı-hı, gereken yerdir. Ve o satı bütün vatandır dedikten sonra vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıktan sonra terk edilemez diyor. Yani o düşünce bizim askerimiz tarafından çok çabuk kabul ediliyor. Ama şimdi bir Yunan askerine baktığımız zaman bir başka alanda, ortamı bilmiyor, istihbaratları çok güçlü değil. Evet, bir Megola idea var, bir amaçları var ama o amaçla karşılaştıkları durum arasındaki kaldıkları durum onları geriye bu amaçtan çeviriyor. Yani çok güçlü bir savaşma arzuları yok. Oysa biz vatanımızı savunuyoruz, aynen Çanakkale'de olduğu gibi. Hani geldikleri gibi, hı hı, giderler dediği mantığı biz çok güzel benimsemişiz. Burada da öyle. Yani hiçbir şekilde gerekirse öleceğim ama terk, evet, etmeyeceğim o satı diye bizim, evet, Mehmetçiğimiz bunu içselleştiriyor.
Aslında eski Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni bir Türkiye doğmuş.
Tabii, evet, zaten aslına bakarsanız bunu da yazılarda, kimi yazılarda görüyoruz, şöyle diyor. Arkasından geçtiği, hatta Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun bir ifadesinden geçiyor. Söyleyeyim size. Mustafa Kemal Paşa'nın Melhame-i Kübra adını verdiği bu Vatan Yolunda kitabında verdiği bu büyük harp sahasını henüz kanları kurumadan evvel tavaf edip dolaşacaktım. Gerçi teneffüs ettiğimiz havada barut duman kül kokuyor. Gerçi bastığımız topraklarda kanlar kurumamış ve ateşler sönmemiştir. Bütün ufuklarda düşmanın çiğnemiş ve yakmış olduğu köylerin iskeletleri gözüküyor. Ve bu iskeletler arasında ıslak paçavralara bürünmüş birer hayalet haline gelmiş halkın feryatları duyuluyor. Lakin hangi hayata geliş elemsizdir? Hangi kadın çırpınmaksızın doğurur? Hangi dünya asırlarca ateşler içinde kaynamadan hasıl oldu? El verir ki doğalım ve doğduğumuzu hissedelim. Yani gerçekten orada, evet, hala halkın inlemesi devam ediyor. Hı-hı. Ama diyor ki bu iniltiler yeni bir doğumun iniltileridir. Ve, evet, buradan gerçekten bahsettiğiniz gibi çok haklı bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti doğacaktır. Yani, hı-hı, dolayısıyla o doğumun sancılarına herkes katlanıyor. Onun farkında herkes.
Evet.
Ve bizim askerimizin o yüce ruhu her savaşın her safhasına da yayılmıştır bu anlamda.
Evet. Peki kayıp ne kadar vermişiz acaba?
Yaklaşık hani bizim kaybımız 6000'e yakın. Yunanlıların da 4000'e yakın. Hı hı. Ama tabii ki biz işte subay savaşı diyoruz ya, yani çok değerli subaylarımızı kaybediyoruz savaşlarda. Ve o anlamda baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nın bize vermiş olduğu arkasından nasıl bir yokluk hali, nasıl bir sıkıntılı süreç, hepimiz konuşuyoruz zaten. Çok, hı-hı, uzun süren savaşlar bunlar bizim, sadece Sakarya değil ki, öncesi ve sonrasıyla baktığımızda uzun süren savaşlar. Ama şunu görüyoruz, işte biraz önce bahsediyordum. Yunanlılara göre bizim askerimizin, bizim Mehmetçiğimizin çok yüksek bir metaneti, bir sabrı ve o anlamda baktığımızda askerlik gücü var. Evet, teçhizat sağlayabilirsiniz, işte uçak verebilirsiniz, her türlü desteği sağlayabilirsiniz, silah yardımı yapabilirsiniz ama bunu işte dışarıdan veremiyorsunuz, hı-hı, maalesef. Evet. Dolayısıyla bu bizim en belki de bu savaşta kritik diyebileceğimiz noktadır. İşte bu topyekün savaşta zaten buradan geliyor. Ona güvenmese böyle bir emri veremez. Emri verse o emri gerçekleştirilemeyebilir. Ve hani diyor ki ilk durabildiğiniz noktada tekrar düşmanla çarpışacaksınız. Ve yanındakinin çekildiğini gören birlikler hiçbir şekilde ona tabi olmayacaklar, düzenlerini bozmayacaklar. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanacaklar ki öyle bir çekilme durumu da olmamıştır zaten. Hı-hı. Hani ama öncesinde bunu mutlaka bir şekilde söylüyor ki hani çünkü işte biraz önce bahsettik. İlk günlerde en azından başarı gibi görünen bir durum söz konusu. Bu insanları, motivasyonunu kırabilir diye düşünerek bunları söylüyor. Zaten hani bahsettik ya, mecliste de tartışmalar devam ediyor, evet, diye. Çünkü o karşıdaki gücün ne kadar büyük bir güç olduğunu, sadece Yunan olmadığını, arkasında başka güçlerin olduğunu, her zaman olduğu gibi hani hep konuşuyoruz burada, olduğunu bilince biz hani gerçekten baş edebilecek miyiz? Gerçekten bu güçle, bu askerle, tekalifi milli emirlere henüz daha yetişmemiş, yani yeterince silahın yok, üstün başın, yemeğin, hiçbir şeyin yani yeterli değil. Bu şartlarda biz gerçekten yenebilecek miyiz? Ama bu başarılmıştır.
Evet, peki şimdi az önce konuştuklarımız çerçevesinde biraz da siyasi sonuçlarını değerlendirmenizi.
Evet, tabii istesek. Hani işte bahsettik, en azından bu itilaf devletlerinin bir birliği bozulmuştur. Fransa ile yapılan anlaşma açıkçası ortaya bunu çıkarıyor. De böylece biz ilk defa bir başarımızı onlara kabul ettirmiş olduk. Bu dağılma bizim çok güçlenmemize neden oldu. Büyük taarruz açısından bakarsak, bir sonraki savaş açısından yaklaşık bir sene sonrasına çok iyi bir toparlanma süreci oldu. Diğer taraftan Yunanlılar o kadar da kolay olmadığını anladılar ve hatta onların arkasındaki İngilizler o kadar da kolay olmadığını anladılar bu süreçlerin. Hatta Daily Telegraph gibi gazetelerde şöyle ifadeler geçiyor. Sakarya bir zokaydı oltanın ucunda ve biz onu yuttuk. Yani biz yapamayacağımız bir işe girdik. İngilizler bizi kandırdılar ve biz böyle bir şeye girdik diye böyle itiraf ediyorlar kendileri de. Dolayısıyla Yunanlılar artık bunun çok da hani Türklerin bu kadar işte zayıf gösterildiği gibi kolay yenilebilecek bir düşman olmadığını görüyorlar geriye çekilirken. Her ne kadar bir sonraki savaş hani devam edecek gibi görünse bile aslında eskisi kadar o cesaretleri yok. Bu bir başka yön. Diğer taraftan hani baktığımız zaman Türk tarafı kendi tezini dünyaya kabul ettirmiş oluyor. Yani biraz önce bahsettik, 2,5 asırdır bir savunma durumu varken birden ne oluyor? Saldırı durumuna geçiyoruz. Bu da gerçekten Türk askerinin gücü itibariyle, neler yapabileceği itibariyle tekrar yeniden bir büyük savaşa giremeyeceğini, karşımızdaki bütün kuvvetlerin iyi bir ispatı olmuştur. Yani hiç kimse böyle bir şeye tekrar cesaret edememiştir. Bu koz olarak kullanılmıştır. Gene Kars-Gümrü anlaşmaları, o doğu sınırımızın çizilmesi aynı şekilde bu anlamda önemlidir. 19 Eylül'de Gazi ve ünvanı ve Mareşal rütbesi veriliyor. Mustafa Kemal'e tabii buradaki elde ettiği şeylerden ve burada eğer izin verirseniz onu da okumak isterim.
Lütfen.
19 Eylül'de mecliste yaptığı bu gazilik unvanı ve mareşallik rütbesiyle birlikte yaptığı
konuşma.
Bu defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkımda yeni bir rütbe ve gazi unvanı ile tecelli eden iltifat ve teveccühü doğrudan doğruya size aittir. Yani Türk ordusuna söylüyor bunu. Kendisi de biraz önce bahsettik, bütün komutanlarıyla birlikte emek vermiş olmakla birlikte o asker olmasa, o askerin büyük ruhu olmasa bunun olamayacağının farkında. Milletin verdiği bu rütbeyle yükselen ordu en şerefli ve en ulu bir gaza ile mümtaz olan ordudur. Sizin kahramanlığınızla, sizin gösterdiğiniz nihayetsiz fedakarlıklar pahasına kazanılan büyük muzafferiyetin millet tarafından takdirine delalet eden bu unvan ve rütbeyi ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük sermayesi iftiharı olarak taşıyacağım. Yani ordunun her kademedeki ferdine bir teşekkürdür. Kendi üstüne almayarak onlara aslında ithaf etmiştir bu aldığı hem rütbeyi hem unvanı. Bu da hani bir anlamda baktığımızda çok önemli diye düşünüyoruz.
Evet.
Böylece büyük zafere doğru giden yolda atılmış en önemli dönüm noktasıdır Sakarya Meydan Muharebesi ve dünya tarihinin gördüğü en önemli meydan muharebelerinden biridir. Hatta hani bunun neden böyle bir animasyonu, bir filmi çekilmiyor diye yabancılar hani o kadar işin içinde inanılmaz olaylar var ki bu büyük zafer neden hani çekilmiyor diye böyle bir konuşuyorlar. İnşallah bu da olur.
Umarız olsun. Biz de yakın tarihimizi, hiç değilse okuma alışkanlığımız olmayan tarihimizi filmlerden takip edebilelim. Ve çok teşekkür edelim size. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarıyla birlikte.
Evet, en büyük bir rütbelisinden en küçük rütbelisine kadar tüm orada şehit düşen erlerimize, paşalarımıza, hepsine rahmet, Allah'tan rahmet ve minnet tabii duygularımızı.
Evet. Saygı ve minnetle bir kez daha analım. Evet. 12 Eylül günü, 13 Eylül öncesinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle.
Sağ olun,
var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz tekrar.
Ben...
geldik Hayatın Sesleri'nin. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar programı sizler için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.